Perspektif programından herkese merhaba. Ekonomist Güldem Atabay'la beraber her hafta olduğu gibi hafta boyunca açıklanan raporlar, makaleler üzerinden ekonomideki son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
İyiyim, çok teşekkür ederim Sinan Bey. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Güldem Hanım, isterseniz bu hafta Bloomberg'te bir haber yayınlandı ve Citigroup ve JP Morgan'ın vadeli işlemlerde Türk lirasını tavsiye ettiği, vadeler değişiyor, biri 6 ay, biri 1 yıl ama Türk lirasını tavsiye ettiklerini gördük. Bugünkü bazı verileri de katarak sormak istiyorum. Bugün Türk lirasının gelişmekte olan diğer ülkelerin para birimlerine daha karşılaştırdığımızda, bugünün sabah saatlerinde ne durumda diye baktığımızda alışık olmadığımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Türk lirası diğer gelişmekte olan bütün para birimlerinden daha iyi bir performans gösteriyor bugünkü sabah saatlerinde. Bu haberi, bu verileri nasıl değerlendiriyorsunuz, ne görüyorsunuz?
Ya, yerel seçim bitti. Mehmet Şimşek ve para politikasının, Merkez Bankası'nın uzun süredir, geçen yazdan beri yapmak istedikleri şeylerin, işlerin ya da faiz artışıyla, diğer bütün önlemlerle attıkları adımların meyveleri toplanıyor. Tam da şu andan itibaren başladı. Bunun yaz ortası, yaz sonuna kadar çok rahat gidebileceğini söyleyebilirim. Sonrası yine başka türlü performanslara bağlı. Bunlar nelerdi? Bir, politika faizi artık hani en eskisi 8,5'tan işte 50 ve 53 bandına çıkarıldı. Fonlama şu anda 53 bandında, basitte. Yani bunun bileşik faizi 60'ların üzerine geliyor. Dolayısıyla bir faiz artışı gerçekten artık hissedilebilir seviyede. Merkez Bankası tam seçimden önce bir 500 baz puan arttırarak tabiri caizse şov yaptı. Hani yapar yapamaz diye kendi inanılırlığını özellikle yabancı yatırımcının gözünde yükseltti. En son da işte geçen hafta bahar toplantıları IMF'nin ve Dünya Bankası'nın, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan yaptıkları sunumlarla, konuşmalarla, yaptıkları bütün açıklamalarla son derece dikkat çektiler. Çünkü faiz artışı var. Dünyada bütün merkez bankaları faiz indirmeye odaklanmışken Türkiye'de başka türlü bir hikaye var. Ve herkes buraya hani gelmek istiyor ve özellikle Mehmet Şimşek'in vurgulaması bu aşamadan sonra artık faiz artışından çok maliye politikasını sıkılaştırarak biz para politikasına destek vereceğiz demesi, hani son doğru adımlarında en azından enflasyonu hızlı bir düşürmede atılmak üzere olduğunu düşündürüyor. Dolayısıyla uzun zamandır yabancı yatırımcılar, biz sizle bu programda da konuşuyoruz. Elbette geliyorlar, gelecekler faiz yükseldiği zaman sıcak para olarak Türk tahvillerine, Türk hisse senetlerine. İşte bunun için tam olarak uygun zemin ortaya çıkmış durumda. Bir kere Mayıs ayı önümüzde, işte başladık sayılır neredeyse. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları çok hızlı baz etkisiyle enflasyon düşeceği aylar olacak önümüzdeki dönemde. Biz %75'i Mayıs ayında gördükten sonra enflasyonda herhalde Ağustos ayı başladığında %51-52'lere kadar inmiş olacağız. Çünkü geçen seneki işte %9 küsur, %10'a yakın 2-3 aylık enflasyon çıktığı için seriden. Onun ötesinde reel faiz hızla pozitife dönmüş olacak. Banka mevduatlarındaki faiz yükseldi. Tüketici kredi faizleri işte %70'ler 80'ler civarında. Ticari krediler de o şekilde. Dolayısıyla tam yabancıların tahvil tarafında para kazanacağı dönem. Para kazanmak için ne yapmak lazım? Bu piyasaya girmek için dövizlerini bozup TL alacaklar. Dolayısıyla TL'de de olumlu bir havanın yaratılacağı dönem. Hani hep diyorduk ya, bu reel değer kaybı değil, reel değer artışı olacak TL'de. İşte o döneme girmiş durumdayız. Yaz sonuna kadar bu devam edecek. Ben hala hani sizle bütün sene başından beri programlarda konuşuyoruz. Sene sonu beklentim dolar TL'de 38 civarında. Çünkü bir de FED faktörü var. İşte bir jeopolitik riskler var, bir petrol fiyatları var. Şimdi bugünlerde bir ateş barış demeyeyim de ateşkes umudu var Gazze'de. Onun getirdiği bir olumlu hava da var. O yüzden de sizin az önce söylediğiniz gibi uzun zamandır alışık olmadığımız şekilde Türk lirasının performansının diğer gelişmekte olan ülke para birimleri performansından çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Birkaç ay daha böyle devam edecek bence.
Yaz sonuna kadar diye anlıyorum değil mi beklentiniz?
Ya şimdi önümüzdeki herhalde dönemde bir kere bu maliye politikası tarafında tasarruf önlemlerinin ne derece ciddi olacağını göreceğiz. Piyasa buna bakacak. Eğer işte son haftalarda ya da son bir hafta 10 günde ortaya çıktığı gibi, açıklandığı gibi sadece araç alımıyla sınırlanacaksa elbette bir yere varamaz bu beklentiler. Olumsuza doğru döner. Ama ben hani o şekilde olacağını düşünmüyorum. En azından niyet olarak Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak elle tutulur tasarruf önlemleri açıklayacağını düşünüyorum. Ha burada işte biz iç piyasada konuşabiliriz. İşte bu saraya ne kadar dokunuyor, sarayın günlük harcamaları, işte oradaki şatafat hakkında biz konuşup beğenmeyebiliriz ama yabancı yatırımcının bakış açısıyla burada geçmiş döneme göre özellikle yatırımlarda bir yavaşlama görürse, yatırımlarda Mehmet Şimşek'in daha önce, aylar önce söylediği gibi sadece biz demir yollarını, bu serbest bölgeleri limanlara bağlayacak demir yolları yatırımı yapacağız, diğerlerinde duracağız gibi bir adım açıklaması, niyet açıklaması görürse, uygulanaması uygulanmamasından ilk etapta bağımsız bence bu olumlu havaya destek verecek. O yüzden Mayıs-Haziran bu önemli. Bunun zaman içinde yaz sonuna doğru ne kadar uygulandığını görmeye başlayacağız. Bir de tabii %50 civarına, 52'lere hızla inen enflasyonun sene sonunda %36 Merkez Bankası hedefine doğru yakın sayıp yakın sayamayacağını görme şansımız, anlama şansımız olacak. O yüzden bence bundan sonraki dönemde yaza kadar işte bugün turizm gelirleri de açıklandı. Artış olduğunu zaten görüyoruz. Dış ticaret gelirleri açıklandı. İlk çeyrekte çok hızlı bir daralma var dış ticaret açığında. Hani bütün bu olumlu haberlerin birleştiği para politikasına doğru işlerin, maliye politikasına da şunu da yapacağız, bunu da yapacağız açıklamalarının yarattığı olumlu havayla bence bu rüzgar yaz sonuna kadar devam edecek burada. Yaz sonundan sonra bu dönemki performansa bakacağız. O bizi nereye götürecek, oraya bakacağız.
Peki siz bugünkü verilere değinmişken ben sorayım. Dış ticaret verilerine baktığımızda sizin de dediğiniz gibi ilk çeyrekte %41'lik bir azalış var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu nasıl okumalıyız?
Yani orada iki önemli faktör var. Bir tanesi hem bu altın ithalatına gelen yasaklarla önden bir ithalatın ivmesi kesildi. Arkasından faiz yükselmelerinin, artışlarının etkin bir seviyeye yaklaşmasıyla sanıyorum üreticinin ithal mal stoklayarak fiyatları kontrol etme güdüsünün önüne geçilmiş oldu. Bir taraftan TL çünkü değer kazanıyor, reel olarak en azından. Diğer taraftan tabii ki fazla tüketime yönelik ithalat hızında giderek daha yavaşlama izliyoruz. O anlamda hani ithalat bacağındaki eksi performans devam edecek. İhracat tarafında iki yönden sorunlu var. Biz bir verimlilik artışlarıyla üretimi destekleyemediğimiz için işte bu yapısal reformlar hani artık adını söylemekte ben kendim sıkılıyorum. Onlar bir türlü gerçekleşemediği için biz TL'nin değerine bağlı ihracat kısa vadede performansı gösterebiliyoruz. Yani bu açıdan bir yavaşlama dönemi. Geçen senenin baz etkisiyle ihracat tabii çok şahlanmıştı diyelim o değer kaybıyla TL'nin. O dönemin yükünü taşıyor ihracat performansı. Şansımız Avrupa'daki ekonomik büyümenin işte %1 civarıyla biraz daha beklenenden iyi gitmesi. Ama hani bu ana bir trendte bir değişim olmayacak. Biz geçen sene cari açımız 45,5 milyar dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben bu sene 28 milyar dolara çok rahat ineceğini düşünüyorum. Bu da işte neredeyse hatta 25 milyar dolara kadar gerileyebilir. Bu da neredeyse 15-20 milyar dolarlık bir TL üzerindeki baskının hafiflemesi yani finansman ihtiyacının azalması anlamına geliyor. Çok yavaş yavaş olumlu yönde ilerliyor. Yani dün Erdal Sağlam'ın On Haber'deki yazısında başlığı çok güzeldi. Makro ekonomik dengeler biraz yerine oturmaya doğru gidiyor. Ama tabii bu bizim hayat kalitemizin artacağı, temel problemlerimizin çözüleceği anlamına henüz gelmiyor. Biz şu anda yapılanlarla anca zemini düzeltiyor biliyoruz. Biraz enflasyonu düşürerek. Bir de tabii hani çok fazla evet yaz ayları çok daha rahat geçecek ama bizim gideceğimiz yer işte %45'ler civarı bir enflasyon gibi gözüküyor. 2025 sonu enflasyon hedefi, beklentisi %14, onu hatırlayalım. Oraya gitmek için bu sıkı para ve sıkı maliye politikasının uzatılması gerekiyor. Buna siyaset ne kadar izin verecek? İşte çok hızlı yeni anayasa tartışmalarına girildi. Referandumsuz yapmak istiyorlar ama hani bunlar ne kadar izin verecek? Bunları göreceğiz. Ne kadar sıkı politikalar devrede kalabilecek, onu göreceğiz. Hani %40'lara inmek çok büyük bir marifet, evet, ama çok da büyük bir marifet değil. Halen %40'lar dünyanın neredeyse en yüksek enflasyon seviyelerinden bir tanesi olacak, düştüğümüz yer bile.
Makroekonomik dengelere ulaşmak, oraya yakınsamak veyahut sizin de işaret ettiğiniz gibi ekonomide bazı olumlu gelişmelerin olması, bunların gerçekleşmesinin tabii ki olumlu. Diğer bacağında siyasetçilerin de ilgilendiği büyüme anlamında bir yavaşlama anlamına da gelecek herhalde ve çok belirtilmiyor bugünlerde. Ama bir daralma söz konusu olabilir ya da büyümenin yavaşlaması söz konusu olabilir. Bunun etkilerini nasıl görüyorsunuz? Yani bir yandan da siz söylediniz işte referandum olabilir, bu siyasi tartışmalar olabilir. Bu referandumun, siyasi tartışmaların olması da aslında şu soruyu getiriyor herhalde. Siyaset cephesi ne kadar sabredecek?
Tam da o. Yani Türkiye'de biz bir cumhurbaşkanlığı sistemi içinde yaşıyoruz. Çok güçlendirilmiş, arttırılmış güçleri var. Hani geçtiğimiz dönemlerde ekonomiyi felakete sürükleyebilen kararların siyasi çıkarlar için alınabildiğini gördük. Şu anda o işte ekonomiyi felakete sürüklendiği için zaten buradan geri dönüş çabaları var. Mecburen Cumhurbaşkanı hani bir adım değil 5-10 adım geriye çekilmiş durumda. Ama zemin biraz daha rahatlayınca işte örneğin Merkez Bankası rezervlerinde bir toparlanma var. Daha artı net rezervlere çok yolumuz var ama yine de piyasalar olumlu yansıyor. İşte seçim öncesi, seçimden sonra dolar TL 45 TL olacakmış söylentisi vardı çok yaygın. Hani hemen herkesin duymuştur. Hani bunun biz ekonomisyen olarak neden olmayacağını, faiz politikasının da temel nedeni değişmesinin olduğunu anlatmaya çalıştık ama o korku, geçmiş tecrübelerle korku yatırımcıyı döviz talebini arttırmaya döndürdü yerli yatırımcıları. Dolayısıyla şimdi onlarda bir geri dönüş var. Aa olmadı, biz dövizimizi satalım. İşte biraz da faizin etkisiyle var. Dolayısıyla zemin durulduğunda eğer bir referandum gündeme gelirse ben bu kadar rasyonel politikalara devam edileceğini düşünmüyorum. Açıkçası orada biraz o iş sulandırılacaktır. O yüzden de zaten herhalde muhalefet kanadıyla görüşmeler var ki siyaset çok büyük değişimlere gebe. İşte İYİ Parti'yi izliyoruz. Daha milletvekili sayısı yüksek ama işte Millet İttifakı ile mecliste olan küçük partilerin nasıl bir hedefte olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar çok büyük değişikliklere işaret ediyor. Ama şunu unutmamak lazım. Hani Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalarak Erdoğan'ın kazanabilmesi, arkasından yerel seçimlerde gözlenen büyük hezimet iktidar adına, bütün bunlar ekonominin sonuçları ve 2025-2026 bir referandum olacaksa biz bu rahatlamayı vatandaşa hissettiremediği iktidarın bir ortamda hala gidiyor olacağız. Yani biz eğer önceliği enflasyonu düşürmeye hakikaten verdiysek, dediğiniz gibi hani uzun dolan başlı bir şekilde geldim ama bizim büyümemiz değil 3-3,5 önümüzdeki sene 2-2,5'lar seviyesine kadar inmesi lazım ki %14'lere doğru enflasyon düzelebilsin. Ya da ben hiç inanmıyorum tek haneye 2026'da geleceğine ama eğer o hedefte iddialı iseler o zaman eksi büyüme bile gerekiyor. Bunun olacağına hiç ihtimal vermiyorum. Bir iki çeyrek belki bu sene olmasa da seneye Merkez Bankası bunu zorlayabilir. Ama arkasından bu işin yine sulanacağını, %15-20'lere, 20-25'lere inmiş bir enflasyonla hükümetin çok daha rahat edeceğini ve burada durun artık. Biz hani siyaseten amacımızı devreye sokuyoruz diyeceklerini düşünüyorum. Hatta neredeyse eminim. Yani %14 enflasyon hedefinin gerçekleşeceğine de tek haneli enflasyon olacağına da ben hiç inanmıyorum. Siyaset mutlaka devreye girecek. İşte nerede girecek? Biz yaz sonuna kadar az önce sizinle konuştuğumuz gibi yabancı yatırımcının sıcak para olarak geldiğini göreceğiz. Rezervler ne kadar toplanacak bakacağız. İşte enflasyon nereye inecek bakacağız. Ondan sonra oradaki baskılar artacaktır bence.
Peki Güldem Hanım, bir de yurt dışına uzanalım istiyorum. Bugünkü programımızda tabii ki Amerika'da seçimler var, orada farklı tartışmalar var ama 2025 bütçesi de şekilleniyor. 2025 bütçesinde Başkan Biden'ın ilginç bir teklifi vardı. Sermaye gelirlerine %44,6'lık bir vergi evet. uygulanması ki bu verginin uygulanmaya başladığı 1922'den beri en yüksek oran. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani aslında bu yeni açıklanan bir haber değil. Neyin ne kadar yapılacağını göreceğiz. Üstelik kademeli bir şekilde artıştan bahsediyor. Üstelik de herkes için değil belli bir miktarda sermaye geliri olandan bahsediyor. Daha önceki açıklanan planlar içinde hatta işte Demokrat Parti'nin başka adayları eğer başkan olabilseydi, başkanlık yarışına girebilseydi işte o adayların önermeleri doğrultusunda bir hareket. Ama tabii bunun asıl nedeni ne olduğunu biliyoruz. Şimdi IMF Dünya Bankası toplantılarında daha çok yeni tartışıldı. Faiz yüksek ve yüksek seyredecek daha bir süre daha. Çünkü enflasyonun belli bir hızla inmesinin ardından işte hedef %2-2,5'lara doğru yakınsaması gecikiyor. O yüzden daha uzun süre daha yüksek. Daha yüksek demek pandemi sonrası özellikle küresel borç yükü özellikle ABD'nin işte Avrupa'nın Japonya'nın olduğu gibi dikkat çektiği gibi ama ABD'nin asıl o şekilde borç yükünün yüksek olduğu bir yerde yüksek faiz bütçe açıklarını faiz üzerinden hızla arttırıyor. ABD'nin bütçe açıklığı zaten çok yüksek. Dolayısıyla önümüzdeki krizin potansiyel kaynağı aslında bu borç yükü ve bütçe açıkları ve burada asıl odakta olan gelişmiş ülkeler için de ABD ekonomisi. Yani ABD aslında sıkı para politikası izleyip enflasyonu düşürmeye çalışırken mevcut maliye politikası, mevcut harcamaları işte belki Türkiye hikayesinde benzetilebilir burada ama aynı durum değil tabii ki. Çok daha yüksek çünkü orada bir rezerv para hikayesi var. Neyse ona hiç girmeyelim. Ama ABD'nin de bütçe açığını düşürmesi ve borç artış hızını yavaşlatması gerekiyor. Dolayısıyla bir vergi artışı yapılacak. Biliyoruz ki küresel finansal krizden beri gelir dağılımındaki bozulma gereği artık daha dar gelirli kesimlerin üzerine vergi yüklemek kolay değil. Bir de süper zenginler oluştu son dönemlerde. Hem bu parasal genişleme hem teknoloji gelişmeler hem de hisse senedi piyasaların performansı. Dolayısıyla hedef o tarafta sermaye kazancı üzerinde. Bu çok hem doğru bir yaklaşım. Bence bütün dünyada bu dalga dalga yayılacak önümüzdeki 3-5-10 sene içinde. Hem de ABD ekonomisinin tam da yapması gereken hareket. İster hani Biden olsun, ister Trump gibi bir aklını tartışabileceğimiz birisi başkan olsun. Hani o yöne doğru gidilmesi gerekiyor. Yoksa küresel ekonomide yeni bir kriz olması kaçınılmaz diyor. Ben değil, IMF.
Bakalım Trump gelirse ki şu an hala anketlerde daha favori gözüküyor. Bu yaklaşımı sergileyecek mi?
Yani Trump tabii şimdi açıkladığı daha önceki dönemde yaptıkları yapacaklarının garantisi işte Avrupa ile ticaret üzerindeki sıkıntılar Çin'le olacaklar Merkez Bankası üzerine arttıracağı baskı hele ki bunca olaydan sonra bir daha seçilirse dünyayı zor bir dönem bekliyor. İşte o zaman o Fed'in bu seneki nasıl faiz indirimleri ötelendi. Hatta ben ona giderek inanmaya başladım. 2024'te Fed büyük ihtimalle faiz indiremeyecek. Ya da işte bir tane indirirse indirecek. Bunun üstüne Trump seçilmesi riski gerçekleşirse 2025 boyunca da faiz indirmesi çok kolay olmayacak. Yapacağı deli deli adımlar sonucunda belki gerçekten o zaman şu anda %10-15'ler olasılık verilen bu yeni bir faiz artışı gerçekleşmesi bile gerekebilecek. Dolayısıyla hani Trump'ın seçilmesi hem para politikasında hem dünya ekonomisinde çok büyük değişiklikler yaratacak. Hani Türkiye'de bununla adapte olması gerekecek ama orada değiliz daha. Ama bunları düşünmeye işte yaz sonuna doğru da biz de başlayacağız. Bizim zorlu dönemimize bir de ABD seçimlerinin belirsizliği eklenecek. Bir de onun üzerine Trump'ın gelişi gerçekleşirse bayağı bir resetleyip yeniden bir kurgu eşliğinde bizim enflasyonu düşürme çabamızı değiştirmemiz gerekebilecek.
Peki Fed demişken size bu haftaki FOMC'yi de
Ah
sorayım.
evet o da var.
Burada, ya faiz açısından aslında bir beklenti yok. Ama daha önemli herhalde toplantı sonrasında başkanın vereceği mesajlar, piyasalara ne yönde mesajlar verecek, ne açıklamalar yapacak, soruları nasıl cevaplayacak? Sizin beklentiniz ne?
Ya ben aslında az önce açık ağzımdan kaçırdım. Ben bu sene faiz indirimi olmasını beklememeye başladım. Hani o biz sizle yine uzun süredir program yaptığımız için sene başında hep konuşuyorduk. İşte Mart'ta faiz indirim beklentileri 6-7 adım. Hani bu imkansız, mümkün değil. En iyi ihtimalle yaz ortası diyorduk işte Haziran Temmuz'dan önce olmaz dedik zaten o dönemde. Haziran Temmuz'a yaklaştıkça hani o neden olmayacağını da artık veriler zaten bize hepimize ekonomistlere size bana hepimize anlatıyor. Çünkü en son gelen büyüme verisinin işte 2,4 civarı beklenirken büyümesi ABD'de %1,6 geldi. Ha işte yavaşlama var ama işte enflasyon da yavaşlayacaktır dediğimizde hayır öyle olmadığını görüyoruz. Çekirdek enflasyon 3,4 beklenirken 3,7 geldi yıllık. Dolayısıyla hani ekonominin yavaşlaması bile kalemleri nelerden yavaşladığına baktığınız zaman enflasyondaki %2,5'a gidişi desteklemiyor şu anda ya da 2'lere gidişi desteklemiyor. Bunun üzerine işte istihdam piyasası geliyor. İşte büyüme verisinin detayına baktığımız zaman Fed'in pek öyle yaz falan faiz indirecek hali yok. Bu Jackson Hole toplantıları oluyor biliyorsunuz, yaz sonunda Merkez Bankası kapanıyor. Hani orada ben bu tartışmaların derinleşeceğini ve biraz daha netleşeceğini düşünüyorum. Ondan önce zaten mümkün değil. Muhtemelen işte şimdi aklımda değil ama Kasım'da muhtemelen var. Aralık'ta yoktur Fed'in toplantısı. Kasım toplantısında indirecek alanı bulursa belki bir tane indirir. Ondan sonra zaten böyle tempolu bir şekilde gitmeyecektir. Ama bana göre bu sene indiremeyecek gibi algılıyorum ben. O yüzden de hem zaten son dönemde Fed başkanlarının açıklamaları, Powell'ın son yaptığı konuşma, acelemiz yok. 2,5'a doğru gittiğinden emin olmak istiyoruz. 2-2,5'lara doğru gittiğinden ve daha uzun süre daha yüksek faizde kalabiliriz açıklaması bence çok net. Onu tekrarlayacak. Tahvil piyasalarındaki hareketler biraz daha netleşecek. Yani biz işte 2 yıllık, 10 yıllıklar %5 ve üstü görmeye doğru gidiyoruz. Bunun da işte dünyada yansımaları var. Mesela dün itibariyle biz bu programı yaparken dün bütün bu Fed'in faiz indirememesi, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışını atlaması bir tanesini daha ve çok yumuşak mesajlar vermesi işte yeni dolara karşı 160'a götürdü. 90'lardan beri görmediğimiz seviyeler olduğunu okudum ben de. Öyle bakmamıştım en son ne zaman görüldüğüne. Bir anda aşırı tepki geldi. Merkez Bankası gizemli bir şekilde bakalım kim müdahale etmiş. Ben ettim etmedim açıklamayacağım dedi ama çok net ettiği. Hani bu tür müdahaleler Japonya'dan Asya, işte Çin bütün hepsinde dalga dalga gelecek. Yani böyle bir kur üzerinden de bir hareketler olacak. Yani bir dalgadan geçiyoruz. Çünkü enflasyon tam da beklendiği gibi doğru işlerle çok hızlı düştü bir yere kadar. Bir yerden sonra da düşmüyor yapışkan. Özellikle ABD özelinde işte az önce de yine bahsettiğimiz gevşek, aşırı gevşek maliye politikası buna biraz engel oldu. O yüzden düşündüğümüzden çok daha uzun süre yüksek kalacak gibi gözüküyor yeni
Evet.
gerçeklikte.
Evet, biz de izlemeye devam edeceğiz. Güldem Hanım çok teşekkür ederim. Değerli
Ben
görüşleriniz
teşekkür ederim.
aktardınız.
Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler
Hoşça kalın.
herkese.
Görüşürüz.